Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri, arka planında yatan gerçeklerle birlikte konuşmaya devam edeceğiz bu haftada. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Evet, yine medeniyet coğrafyamız önemli bir haftayı daha geride bırakıyor ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri ki şüphesiz en önemlisi diyebiliriz, Sudan'da yaşanan gelişmeler. Hocam 2019 yılında yine bir darbe yaşandı Sudan'da. Daha önce halk hareketleri yaşanıyordu. Mevcut yönetim Ömer El-Beşir'e hayat pahalılığından dolayı, yaşanan sıkıntılardan dolayı halk sokaklara inmişti, yönetimin değişmesini istiyordu ve Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, eski Milli Savunma Bakanı, daha öncesinde Genelkurmay Başkanı olan ve Sudan'da darbeyi gerçekleştiren Askeri Geçiş Konseyi'nin başındaki isim bu darbenin mimarlarından. Bu darbeyi konuşacağız ama önce Sudan bu noktaya nasıl geldi? Sudan'ın geçmişi nasıldı? Bunu konuşalım. Ömer El-Beşir de bir darbeyle iktidara gelmişti. 30 yıldır Sudan'ı yönetmekteydi. Ama Sudan nasıl bir yer? Hem siyasi hem politik ve aynı zamanda sosyal olarak bize Sudan hakkında neler söylersiniz? Buradan başlayarak devam edelim.
Evet, hayırlı akşamlar dileyelim sevgili dinleyicilerimize. Sudan bugün 43 milyon nüfuslu, Mısır'ın güneyinde yer alan, doğusunda Kızıldeniz olan ve nüfusunun %70'i Araplardan, %30'u da yerli kabilelerden oluşan, tamamına yakını Müslüman bir ülke.
Evet.
Aslında Sudan Afrika'nın en kalabalık ülkesi, en geniş yüzölçüme sahip olan ülkesiydi, 2,5 milyon kilometre kareyle. Ama Güney Sudan yakın bir geçmişte ayrıldığı için şu anda yüzölçümü 1 milyon 861 bin kilometre karelik bir alan. Yani bölünmeden önceki Sudan'ı şöyle tarif ediyordum ben. Üçte birlik, üç Türkiye büyüklüğünde bir Sudan vardı. Kuzeyi Sahra Çölü, yarı kurak çöl. Güneyi sıcak yağmur ormanları, tropikal bir iklim. Ortası da yaşamaya yerleşme en elverişli kesimi. Güney Sudan Türkiye büyüklüğündeki kadar bir alan Sudan'dan ayrıldı. Daha sonra bugünkü sürece geldik. İsterseniz ben Sudan'ın şöyle bir tarihçesini, yani bu darbeye kadar olan dönemi kısaca bir özetleyelim. Çünkü darbeyle ilgili basın yayın organlarında akşama kadar haberlerde duyuyoruz. Evet. Ama biz bu işin evveliyatını sevgili dinleyicilerimize müsaade ederseniz bir özet
önce
bir şekilde
Sudan'ı
anlatayım.
Bir tanıyalım. Evet.
Şimdi Sud kelimesinden türemiş bir kelime. Sudan aslında siyah anlamına geliyor. Sudanlı demek.
Evet.
Arap coğrafyacılar Sahra Çölü'nün altında, yani Sahra Çölü ile Ekvator arasında kalan ve siyah derili Müslümanlar için Biladus Sudan demişler. Evet. Yani doğuda Kızıldeniz'den başlıyor, batıda Senegal'e kadar giden o coğrafyaya Biladus Sudan demişler. Bugün işte Mali, Nijer, Çad, Burkina Faso gibi, Orta Afrika gibi olan bölümler Fransız Sudan'ı, Mısır'ın güneyinde kalan bugünkü bizim konuştuğumuz Sudan da İngiliz Sudan'ı. Yani o halde biz şu anda İngiliz Sudan'ı dediğimiz o Sudan'dan bahsediyoruz. Batılılar da sahil kuşağı derler bu bölgeye. Şimdi bu bölge şöyle bir tarihi dönemlere baktığımızda milattan önce 3000 yılından beri, o Nübiyeliler zamanından beri yerleşilen bir coğrafya konumundadır. Amr İbni As döneminde Mısır fethedilince güneye doğru yavaş yavaş İslam yayılmaya başlamış. Mısır valisi Amr İbni As, Ukbe bin Nafi'yi görevlendirmiş Sudan civarında İslam yayılması konusunda. Fakat bu lokal mevzi faaliyetler olmuş. Esas 1500'lü yıllardan itibaren Osmanlı'nın da himayesinde olan Funk Sultanlığı döneminde hızla Sudan ve Çat coğrafyasında İslamiyet'in yayılması, yani bizim Kanuni dönemlerine evet. denk gelen 1500'lü yıllarda oradaki yerel sultanlıklar var. Darfur Sultanlığı, Funk Sultanlığı vesaire. Osmanlı'nın himayesinde kendi içinde bağımsız sultanlıklar döneminde İslam yayılıyor. 1820'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu bölgeyi tamamen direkt Osmanlı'ya bağlıyor ve 1820'den 1882'ye kadar olan döneme Türk dönemi deniyor Sudan tarihinde. Direkt evet. Osmanlı yönetiminde ve o zaman Sevakin adasından yönetiliyor Doğu Afrika.
Evet.
Şu anda geçmiş devlet başkanı Ömer el-Beşir de Sevakin adasını
evet, Türkiye'ye vermişti.
Tahsis etmişti. Hı-hı. Bakın işin ucu nerelere dokunuyor. Evet. Sonra Osmanlı'nın elinden çıkıyor. Bir süre Mehdiler yönetimi devralıyor ve 1899 yılında İngiliz sömürge idaresi kuruluyor. Çünkü İngilizler 1882'de o Süveyş kanalının açılmasından sonra Hindistan yolunu güvenliğe almak için Osmanlı toprağı olan Mısır'ı 1882'de Sudan'da 1899 yılında
evet.
işgal ediyorlar. Ve 1899'dan bağımsız olduğu 1 Ocak 1956 yılına kadar
evet.
Sudan bir İngiliz sömürge yönetimi olarak kalıyor. İşte bu dönemde Güney Sudan'da Hristiyanlık propagandaları yapılıyor. Yani şöyle söyleyelim, o 1820'de Osmanlı'nın direkt yönetimine girdiği andan İngiliz yönetimine kadar Sudan'ın güneyinde hızlı bir İslami bir faaliyet söz konusu, Arapça ve İslam yayılıyor ve bunun neticesinde Sudan'dan ayrılan Güney Sudan'da şu anda bile 15-20 civarında Müslüman, 5-10 civarında da Hristiyan vardı. Geri evet. kalan animistti Güney Sudan'ın. Neyse, Sudan 1 Ocak 1956 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra iki büyük problemle boğuşmaya başlandı. Bunlardan biri Güney Sudan'da ayrılıkçı hareketler.
Evet.
Çünkü animist yerli halk İngilizlerin de şeyiyle, fişteklemesiyle bağımsız olmak istiyorlardı. Bir de batıda Darfur.
Evet.
Çünkü Darfur Krallığı ayrı bir devletti. Son 100-150 yıl içerisinde Sudan'ın içerisine katıldı ve Darfur sorunu vardı. Neyse, Sudan'da bu sorunlar baş gösterdiğinde bağımsızlıktan hemen sonra, şimdi biz darbe oldu diyoruz ya, aslında Sudan'da ilk darbe 18 Kasım 1958'de yine general olan İbrahim Abduh tarafından yapılıyor. Bakın, ülke, buraya dikkat edin, 1956'da bağımsız oluyor, 1958'de birinci evet. darbe oluyor.
Evet.
Yönetime asker el koyuyor. 1958'den sonra birkaç yıl sonra işte sivil yönetim iş başına geliyor vesaire ve dünyada bir 60'lı yıllarda bir sol rüzgar estiği evet. zaman 25 Mayıs 1969'da da Cafer Numeiri bu sefer sosyalist bir devrim yapıyor ve ikinci askeri darbe 1969'da. Yani evet. bakın, ülke 1956'da bağımsız oldu, 58'de birinci darbe, 69'da ikinci darbe
evet.
ve kendini cumhurbaşkanı seçtiriyor. Muhalef, işte çok partili koalisyonlarla geçen dönem var ve Cafer Numeiri'nin yurt dışında olduğu bir dönemde 30 Haziran 1989'da da Ömer el-Beşir üçüncü darbeyi yapıyor ve 30 yıldır iş başında.
Evet.
Şimdi bu dördüncü darbe oldu. Tekrar ediyorum, ülke 1956'da bağımsız oldu, 58'de birinci darbe, 69'da Cafer Numeiri'nin ikinci darbesi, 89'da
bugün darbeyle
Ömer el-Beşir'in darbesi ve bu, yani ülkenin son 70 yıllık ortalama bir tarihinde, 55-60 yıllık tarihinde 4 tane darbe evet. söz konusu. Bu darbelerin ülkeye neler kazandırdı, neler kaybettirdi, ona bakacak olursak, Güney Sudan meselesi. Bunu daha evet. önce çok söyledim. Güney Sudan Türkiye büyüklüğünde bir alan ve Güney Sudan'da
petrol olduğunu ilk defa Amerikalılar keşfediyorlar. Ve bu petrolün 1970'li yıllarda Amerika tarafından keşfedilmesinden sonra bölgede iç karışıklık olduğu için petrolün çıkarılması pek mümkün olmuyor. Ancak Çin, Malezya ve Kanadalı konsorsiyumun ortaklığında 1990'lı yılların ikinci yarısında bu petrol Port Sudan limanına, Kızıldeniz'e kadar getiriliyor ve oradan dünya pazarlarına, özellikle Çin pazarına ulaştırılıyor ve Amerika, İngiltere buna karşı çıktığı için Güney Sudan'ı karıştırmaya devam ediyor. Oraya sofistiki silahlar veriyor. Aslında John Garang diye Güney Sudanlıların lideri konumundaki kişi özerklik istiyordu. Bakın buranın altını çiziyorum. Güney Sudan'ın lideri konumundaki yerel aktör Sudan içerisinde bir özerklik istiyordu. Esrarengiz bir helikopter kazasında 2005 yılında John Garang öldü. Daha sonra Ömer el-Beşir'i Amerika öyle sıkıştırdı ki işte Darfur olaylarından dolayı uluslararası mahkemelerde karar çıkarttı. Hı hı. Ömer el-Beşir o mahkeme kıskacından kurtulmak için Sudan'ın, Güney Sudan'ın bağımsızlığını tanımak durumunda kaldı. Arkasından İran'la ilişkileri iyiydi. Terörü destekleyen ülkeler listesine alacağım dendi. 2012 yılında İran'la ilişkileri kesip Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakınlaştı. Türkiye ile zaten hep ilişkileri iyiydi. Son dönemde Esad'la da görüşme yapmak için Şam'a geldi. Yani biraz pragmatist politika izledi Ömer el-Beşir. Mevcut konumunu güçlendirebilmek için son 30 yıl içerisinde epeyce bir zikzaklar çizdi. Evet. Ama son kertede şunu söyleyelim.
Buyurun.
Sudan'da sokağa dökülen halk da devrik lider Ömer el-Beşir de Türkiye ile ilişkileri çok iyiydi. Ve Sevakin Adası'nı Türkiye'ye tahsis etmesi, Türkiye'ye tarım alanlarının büyük bir bölümünü, o cezire bölgesindeki tarım alanlarını tahsis etmesi ve petrol çıkarma konusunda Türk şirketlere imtiyaz vermesi sebepleriyle İsrail, Suud, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin epeyce bir tepkisini çekmişti. Son olarak Sudan'ın tarihiyle ilgili de şunu söyleyelim. Yani Sudan bizim nemiz olur. Yani biz burayla niye bu kadar ilgileniyoruz, niye bu kadar konuşuyoruz diye şey yapacak olursak, Sudan'ın bugünkü başkenti Hartum, Mavi Nil'le Yeşil Nil, Beyaz Nil'le Mavi Nil'in birleştiği yerde ilk defa 1823 yılında Kavalalı Mehmet Ali Başlı tarafından kurulmuştur. Yani bugünkü başkent Hartum'un kurucusu Osmanlı Paşası'dır. Evet. Ve bugün işte diyoruz ki başkent Hartum diye cümleye başlıyoruz. Ondan önce daha güneyde küçük yerleşim birimleri vardı. Dolayısıyla Sudan'ın taşında, toprağında, tarihinde, kültüründe bizim çok önemli izlerimizin olduğunda burada belirtmekte fayda var. Tekrar ediyorum, Sevakin Adası tarım işletmelerinin hakkının devri ve petrol arama işleri Türkiye ile Sudan'ın ilişkilerinin önemli göstergeleriydi. Ve bu Amerika, İngiltere ve Orta Doğu'daki işbirlikçileri ve İsrail tarafından istenmeyen bir durumdu. Şimdi darbe oldu.
Darbe oldu. Şimdi bugüne gelelim. Evet, darbe oldu. Şu bir gerçekti. Son dönemde Sudan hakikaten ekonomik sıkıntılar çekiyordu. Halk bundan muzdaripti. Bunun altını çizelim.
Evet.
Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki bugüne kadar yaşanan birçok darbede, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan darbelerde muhakkak bir arka planda bir ülke, bir istihbarat örgütü yer almakta.
Evet.
Şöyle bir görüş de var. Evet, Sudan'da darbe oldu ama giden el-Beşir değil deniliyor. Peki ne gitti? Cezayir, Sina Yarımadası, Libya ve Filistin'e kadar uzanacak geniş bir operasyonun ilk hamlesi başladı. Yani giden tüm bölge olacak diye yorumlar, analizler yapılıyor. Bir başka noktaya da temas edecek olursak, Türkiye'nin yakın planda ilişki kurduğu birçok ülkede maalesef darbeye maruz kaldı. Kendisi de darbeye maruz kaldı, darbe girişimine ve bu ilişkiyi yaşadığı ülkelerde bu da son halka diyebiliriz Sudan. Yani bu darbeyi gerçekten de bir ekonomik sıkıntı sonrası gelen, beklenen bir darbe olarak mı görmek lazım? Yoksa hakikaten bunun sonraki aşamaları olan bir operasyonun başlangıcı mı?
Şu anda yani oradaki Türk dışişleri temsilcisi bile net bir şey söyleyemediği evet. için buradan bizim böyle geleceği okumamız mümkün değil. Ama benim kişisel kanaatim şu, bu darbe bir Mursi'ye karşı yapılan Sisi darbesinden farklı. Orada da savunma evet. bakanıydı Sisi. Fakat o göz göre göre bazı işte tertibin sonucu evet. götürüldü. Şimdi burada halk samimi Müslüman, yani Sudan halkı. Evet. Ordu da son kerteye kadar Ömer el-Beşir'i destekliyor idi. Ama artık olaylar çığırından çıkmaya başladı. Ekmek fiyatları 3 kat arttı. Halk çok büyük bir ekonomik darboğazın eşiğinde. Sebebi şu, Sudan 1990'lı yıllarda açlıkla pençeleşen bir evet. ülkeydi. O bazı dergilere kapak olmuştu. Böyle açlıktan ölmek üzere olan çocuk evet. Birleşmiş Milletler gıda yardımı yapıyordu. Ama petrol çıktıktan sonra hızla durumu düzelmeye başladı. Fakat tam böyle kendi ayakları üzerinde duracak derken Güney Sudan ayrılınca petrol yataklarının 2/3 güney tarafta kaldı. Dolayısıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Amerika İran'la ilişkilerini kopardığı gibi Türkiye ile ilişkilerini koparırsa ancak kredi musluklarının açılabileceğini, aksi takdirde ülkeye kredi desteği sağlanmayacağını söylemişlerdi. Ve darbe göz göre göre geldi. Bence şu andan itibaren olay bıçak sırtıdır. Rusya, Türkiye ve Katar. Bak tekrar evet. ediyorum. Rusya, evet. Türkiye ve Katar üçlüsü. Sudan'ın bu durumunda, yani Katar biraz kredi açar, ekonomik destek verirse, Rusya ve Türkiye direkt mevcut evet. şeye sahip çıkarsa ve Rusya da Birleşmiş Milletler'de o veto hakkını kullanarak şey yaparsa, İsrail'in, Amerika'nın ve diğer Körfez ülkelerinin herhangi bir yapacak bir şey olmaz. Belki de bu durum eskisinden daha iyi olur. Halkın gazı evet. alınmış olur. Ama buradaki problem şu, Sudan halkı özgürlük peşinde değil, Sudan halkı demokrasi peşinde değil, Sudan halkı karnını doyuramıyor, ekmeğinin peşinde. Yani buradaki gösterilerin temel sebebi ekonomiktir. Ben hep şöyle formüle ediyorum, Cezayir'de insanlar özgürlük için mücadele ediyor, Libya'da can güvenliği için mücadele evet. ediyor, Suriye'de can güvenliği için, burada ise ekmek peşinde insanlar. Yani sokağa dökülen insanlar diyor ki biz geçinemiyoruz. Yani evet. her geçen gün durumumuz kötüye gidiyor. Sokakları onun için dolduruyordu. Geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Erdoğan'ın Hartum ziyareti sırasında Ömer el-Beşir'in taraftarlarıyla muhaliflerin hepsi birden ayağa kalktılar. Tekbirle alkışladılar. Yani evet. muhalefeti de iktidarı da, Sudan halkı da, parlamentosu da, askeri de Türkiye'yi seviyor. Türkiye'ye karşı bir sempatisi var. Yani dolayısıyla evet. biz burada bir şekilde müdahil olmamız lazım. Sisi'ye gösterdiğimiz gibi tavır göstermeden bir ön alarak bu insanların derdine bir çare bulmaya evet. ve mevcut askerlerle diyalog kurarak bir an evvel usuletle, suhuletle, kansız bir şekilde halkın da gazını evet. alıp tekrar normal demokratik seçimlere gidecek takvimin ortaya koyulup, bu arada da halkın birazcık nefes almasını sağlayacak, artık onlara da bir miktar evet. kredi, para, bir şeylerin olması hı hı. lazım. O parayı veren bu darbenin hangi yöne evrileceğine de karar verecek güçler olur gibi geliyor bana. Evet. Yani şu an Sudan'ın acil yardıma ihtiyacı var.
İhtiyacı var. Bugün Sudan'daki askeri geçiş konseyi açıklamalarda bulundu. Biz darbeci değiliz şeklinde halkın taleplerini dikkate alacağız. ABD ambargolarının yumuşatılması için girişimlerde bulunacağız şeklinde açıklamalarda bulundu.
ABD'de şöyle söylüyor, ABD evet. ve İsrail, Türkiye'yi Sevakin'den çıkar diyor.
Türkiye ile aralığına mesafe koy, kredi musluklarını açarız diyor. Hı hı. İşte burada biz asıl özne konumundayız. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir ülkesi değiliz Sudan darbesi konusunda ve Türkiye direkt tıpkı o Katar'daki o abluka sırasında göstermiş olduğu dirayeti burada da göstermesi gerekir diye düşünüyorum.
Peki. Sudan meselesinden uzaklaşmadan hemen Güney Sudan'la ilgili bir haberi de paylaşıp diğer konulara geçelim hocam. Katoliklerin ruhani lideri Papa ülkelerinde barışın devam etmesi amacıyla Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öpmüş. Ve Güney Sudanlı yetkililere ülkelerinde yaşanan krizin yeniden bir iç savaşa dönüşmemesi için acil harekete geçmeleri çağrısında bulunmuş. Vatikan'da gerçekleşmiş bu hadise. Buna da bir temas edip diğer konulara geçelim.
Şimdi biz hep Suriyeli mültecileri biliyoruz Türkiye'ye göçtükleri için. Dünyada şu anda Suriye'den sonra en çok ülke dışına mülteci gönderen ülke Güney Sudan'dır. Hı hı. Çok kanlı bir iç savaş oluyor. Sudan'dan ayrıldıktan sonra kabileler arası savaş oldu. Hatta devlet başkanı olarak kimi yapmak konusunda da doğru dürüst bir adam bulamadılar. Sonuçta bu eski bir sığır çobanıdır. Yani bu başkan diye getirdikleri insanlar. Hı hı. Kilisenin bunlara bu şekilde davranmasının sebebi nüfusun büyük bir kısmı animisttir. Ve bu ilkel kabile dinlerine inanan bu insanları onlar kafadan hemen Katolik yapmayı hedefliyorlar. Evet. Ve bu iltifatların altında yatan gerçek de odur. Hı hı. Ama bizler de yani o bölgeye, o coğrafyaya gidip bunların İslamlaşması için çalışabiliriz. Yani nüfusun yarıya yakını orada hala ilkel kabile dinlerine şey yapan bir bölgedir Güney Sudan.
Evet. Peki bu bölümde son olarak Libya meselesini de konuşalım hocam. Batı destekli Halife Hafter, General Halife Hafter Trablus'a saldırıya geçmişti ve ulusal mutabakat hükümeti de karşı koyacağını açıkladı ve karşılıklı bir maalesef iç savaş yaşanıyor. 3-4 gündür yaşanan hadiselerde 50 dolayında insan hayatını kaybetti, yaralılar var ve çatışmalar devam ediyor. Libya'da şu anda yaşanan tam olarak nedir? Bunu da konuşalım ve bu bölümü noktalayalım hocam.
Şimdi Saddam'ı ve Kaddafi'yi Amerika devirirken gerekçesi neydi? Buraya diktatörleri devirip demokrasi getirmekti.
Evet.
Fakat ne Irak'a demokrasi geldi ne de Libya'ya demokrasi geldi. Ülke paramparça oldu ve petrol zengini refah ülkesi olan Libya'dan insanlar artık botlarla Avrupa sahillerine gidiyor. Ve Akdeniz'de de çoğu hayatını kaybediyor. Halife Hafter meselesine gelince bu adam Amerika'nın bölgedeki bir numaralı adamı. Ve nasıl ki Suriye'de, Fırat'ın doğusunda veya Musul'da Amerika bir operasyon yapacaksa önce oraya DAEŞ giriyordu. Ne hikmetse orada insanları kesiyor, yakıyor, yıkıyor, sivillerin oradan kaçmasına sebep oluyor. Arkasında DAEŞ'i yok edeceğim diye havadan bombardıman yaparak işte nasıl ki bugün Rakka'yı, Deir-i Zor'u, Musul'u yerle bir eden Amerikan uçakları arkasından da işte PKK maskesiyle, YPG maskesiyle Amerikan askerler oraya işgal etti. Şu anda Halife Hafter lojistik silah desteğini Amerika'dan alan, parasını da Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği Amerika'nın bölgedeki aparatı konumundadır. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin tanıdığı Trablus hükümetini devirip orada tamamen Sisi'nin Libya versiyonunu kurmayı hedefleyen bir şey. Ve eş zamanlı yapılıyor bunların hepsi. Evet. Göz göre göre yapılıyor. Çünkü Hafter'in hedefi şu, Libya'nın çok zengin petrol yatakları var. Libya'nın tamamını ele geçirip güneydeki bir Tuareg bölgesi var. Kabilelerin olduğu Fizan bölgesi. Hı-hı. Orada da denetimi sağlayıp buranın petrol kaynaklarını Mısır hükümetine peşkeş çekerek yani Sisi ile beraber yani oradaki ekonomiyi biraz düzeltmeyi hedefliyorlar. Çünkü Mısır'da işler işte iyi gitmiyor. Yani bu plan bizim sandığımızdan çok daha büyük. Hesap çok büyük ama Allah'ın da bir hesabı var diye düşünüyorum.
Evet, peki. Gelişmeleri takip ediyoruz. Hocam bu bölümü noktalayalım. Akabinde devam edelim. Yine önemli gelişmelerle değerli dinleyenler kısa bir aranın ardından Medeniyet Coğrafyamız programı devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmelere dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Fransa ve İtalya'dan sözde Ermeni soykırımına dair, 1915 olaylarına dair hamleler geldi bu hafta. İtalya bunu soykırım olarak kabul eden bir yasayı onayladı. Fransa da o günü anma günü olarak ilan etti ve Fransız takvimine resmen işlendi. Türkiye buna çok sert tepki gösterdi ve özellikle Ruanda ve Cezayir katliamlarını Fransa'nın yüzüne vurdu. Fransa ve İtalya ne yapmak istiyor? 24 Haziran yaklaşıyor tabii, o ayrı bir mesele. Ama burada önemli olan neden bu hamleler geliyor batıdan, bunu konuşalım. Buyurun.
Şimdi Ermenistan'da 3 milyon civarında insan var ve fakirlik diz boyu. 1 milyon kadar Ermeni Rusya'da çalışıyor. Ermenistan dışında 3 ülkede Ermeni nüfus çok. Bir Rusya'da, bir Amerika Birleşik Devleti, bir de Fransa. Evet. Marsilya bölgesi. Bu Fransa'ya ve Amerika'ya giden Ermeniler da Birinci Dünya Savaşı döneminde biraz da bu Orta Doğu bölgesinde, Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, İran coğrafyasında belli bir ellerinde sermayeyle ve evet, mesleki birikimlerle de gittikleri için zenginleşmişlerdir. Nasıl ki Türkiye'de Boğaz'da oturan TÜSİAD'cı 500 aile sayı olarak azdır ama Türkiye ekonomisinde söz sahibi ailelerdir. Evet. Şu anda Ermeni diasporası bu Musevi Yahudi diasporasından sonra dünyada en güçlü sesi çıkan, organize ve parası olan diasporadır bunlar. Fransa'da da işte İtalya'da, Fransa'da da artık ekonomi işler kötüye gitmeye başlayınca bunlar bayağı sis çıkmaya başladı. Ve sayı olarak baktığımızda Fransa'da Müslümanların sayısı Ermenilerden çok çok daha fazla.
Evet.
Evet, ama Yahudilerden yine aynı şekilde. Fakat Müslümanların adı yok. Yahudiler ve Ermenilerin hep görünür ve sesi çıkmasının sebebi sermayeye, paraya, medyaya hükmediyor olmaları ve Fransız politikasında ipotekler altına alıyorlar. Bizim Dışişleri Bakanımız da söylediği gibi Fransa'nın sicili işte temiz değildir. Daha 90'lı yıllarda Ruanda'da insanları Hutu ve Tutsi diye önce ayrıştırdılar. Evet. Ondan sonra birbirine düşürdüler ve 500 bin insanın
ve yıl dönümüydü hocam.
500 bin insanın evet, katline seyirci kaldılar. Yani hem birbirine düşürdüler, katlettirdiler. Arkasından sonra misyonerlerini gönderdiler. Dünyada en hızlı misyonerlik faaliyetinin olduğu yer Ruanda'dır 90'lı yıllardan bu yana. İkincisi Fransa 1958-62 yılları arasında Cezayir'de 1,5 milyon kadın çocuk sivil demeden katliam yapmıştır. Yani bizim Ermenilerle ilgili hadise 1915 yılıdır. Bunlar bunu 1958-60 arası daha çok çok daha
yakın
yenidir.
Zamanda,
yakın
evet,
zamanda. Ve sivilleri de içine katarak katletmiştir. Ve biz de o zaman meclis kararı alalım. Cezayir'deki soykırımın yıl dönümü diye. Evet. Yahut da işte Ruanda soykırımın yıl dönümü. Bunlar abuk subuk iç politikada sıkışan hükümetlerin tribünlere vermiş olduğu mesajlardır. Türkiye bunlara tepkisini göstermeli. Evet. Ama sadece demeç olarak değil, karşılığında da Türkiye'de parlamentosuna böyle bir karar almalı. Bunu Azerbaycan parlamentosu, Türkmenistan, yani kaç tane Türk Cumhuriyeti var, onlar da alarak onları da misliyle cezalandırmamız lazım. Yani bunların anladığı dil budur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bir diğer önemli gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretiydi. Yüksek düzeyli işbirliği, stratejik işbirliği toplantısı Rusya'da yapıldı bu kez. Ve yine önemli konular masadaydı. İdlib meselesi, Suriye meselesi, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimi konuları. Bunlar gündemdeki önemli başlıklar. Tabii S-400 konusu da yine ABD ile birlikte bir gerilime de sebebiyet veriyor. Öncelikle Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin önemine değinelim hocam. Ve sonuç olarak neler ifade ediyor? Sonrasında da ABD ve Türkiye arasında yaşanan yine S-400 füzeleri, F-35 savaş uçaklarının bununla ilişkilendirilip teslim edilmeme gibi tehditleri de sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
Geçtiğimiz programlarda da kısmen konuştuk. S-400 projesinin ve bu füzelerin alınması konusu çok geriye doğru giden, yani Amerika'nın bize en ihtiyacımız olduğu dönemde hava savunma sistemi Patriot'ları satmaması, Çin'den satın almak istediğimizde karşı çıkması, yani şöyle düşünelim, yani uluslararası mütekabiliyet ilişkisini bir kenara bırakalım, yani insan müstemlekesine bile bu şeyi yapmaz, yani müstemleke ise sen verirsin kendini koruması için. Yani ne kendisi elindeki füze savunma sistemini biz Türkiye'ye satmaya yanaştı. Kongre dedi, başkan onayı dedi vesaire vesaire. Rusya'dan Türkiye bunu tedarik ettikten sonra işte bir takım gerekçeler ileri sürdü. Ama bunu NATO üyesi, Kıbrıs Rum kesimi, Ege Adaları'nda, Kıbrıs'ta, yine Doğu Avrupa ülkelerinden şu anda NATO üyesi olan ülkelerde de bu S-300 füzeleri var. Evet. NATO da açıklama yaptı. Bunun bizim savunma sistemimize bir şey yoktur diye. Evet. Ama sanki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kısım klik, ki bu neokon ve içerisinde biraz da bu Yahudi Siyonistlerin etkisiyle bir Türkiye düşmanlıklarını, kinlerini bu yönüyle dışa vuruyorlar gibi bir his ortaya çıkıyor. Türkiye'nin eli güçlü. Yani yeter ki Türkiye kendi içerisinde zaafa uğramasın, diz çöktürülmesin. Çünkü biz bu füzeleri alıyoruz. S-400 füzelerini. Yani Putin de bu konuda işte işi çabuklaştırdı. Diğer siparişleri erteleyip Türkiye'ye bu yaz bu füzelerin kurulumu olacak. Evet. Peki bu füzelerden niye Amerika bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü önümüzdeki aylarda Doğu Akdeniz'de büyük kapışma olacak. O doğalgaz paylaşımı konusunda Türkiye, ben size bunu bana rağmen bir şey yaptırmam dedi. Şu anda bizim donanmamız Doğu Akdeniz'e gönderildi. Bu S-400 füzeleriyle de hava sahası kontrol edilince onların oyunları bozuluyor. İsrail, Mısır, Yunanistan arasında imzalanan ve Amerika'nın da onların zımni olarak koruyuculuğu olduğu bir dönem. Şimdi bunu alıyor. Diyor ki F-35 projesinden çıkartırız. Ya 1 milyar 200 milyon dolar para ödemişiz. %7, %8 yedek parçasını Türkiye'nin yaptığı. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları vardır. Türkiye'yi çıkardılar diyelim. Parasını verdiğimiz 4 tane teslim aldığımız, hatta Teksas'taki uçaklar var. Diyelim ki almadık, çıkarıldı. Yüklü bir tazminat öder. Ve Türkiye'de F-16'dan F-35'e geçmez de F serisini bırakır, Su serisine geçer. Rusya'dan uçağını alır. Yani dünyada artık hiçbir şey alternatifsiz değildir. Ve Türkiye'de bunu açıkça söylüyor. Bakınız diyor, Patriotlardan biz bu şeye geçtiğimizde diyor, size söyledik, kulak ardı ettiniz. F-35 projesinden çıkarırsanız da biz de hava savunma sistemimiz, kendi uçağımızı yapıncaya kadar bunu alırız diyor. Ve Türkiye'nin eli rahattır. Şu anda sıkışan, maraza çıkarmaya çalışan Amerika devleti de demiyorum. Amerika'nın içerisinde bir takım klikler bunu yapmaya çalışıyor. Yemenli Türkiye düşmanları var içerisinde. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a olan kinlerinden ellerinden geçse Türkiye'yi bir kaşık boğmak isteyen bir takım bürokratlar sivil askeri alanda Amerika'da maalesef mevcut.
Şimdi Suriye meselesi de gündeme geldi dedik. Tel Rifat'ta YPG PKK'lar Rus polisi korumasındaydı. Son bu görüşmeyle birlikte Rusya'nın Tel Rifat'tan çekileceği ifade edilmiş hocam. Suriye meselesine de kısaca şimdi değinerek diğer konulara
Türkiye
geçelim.
Türkiye Afrin operasyonu yaparken Tel Rifat bölgesi de bu işin içerisindeydi ama Rusya orada bir bariyer oluşturdu. Evet. Türkiye de Rusya'yı karşısına almamak için oradaki Minnak Havaalanı ve Tel Rifat bölgesine girmedi ve Rusya'nın zımni kontrolü altında PKK'lılar orada yuvalandılar. Evet. Yani bizim şu anda Kilis'in hemen güneyinde Tel Rifat'tan gelen mülteciler Aziz kırsalındaki zeytinlikler dibinde hala mülteci olarak yaşıyorlar. Evet. Rusya'nın için oraya zımni bir rezerv koymuştu. Çünkü Tel Rifat hemen Bağdat'tan sonraki yerleşim Tel Rifat Türkiye'nin denetimine girirse özür dilerim Bağdat dedim. Halep'in kontrolü de geçer diye orada bir evet. şey koydu. Sanırım o ikili görüşmelerle İdlib'de olduğu gibi Tel Rifat'ta da Rusya ile Türkiye ortak bir takım operasyonlar yapacak. Yani Türkiye o kadar aynı anda çoklu diplomasi yürütüyor ki bir tarafta İdlib ve Tel Rifat'ta Rusya'yla Menbiş'le ve Fırat'ın doğusunda Amerika'yla bilek güreşi yapıyor. Yeri geldiğinde üst perdeden herkes birbirini tehdit ediyor. Yeri geldiğinde sahada evet. operasyonlar yapılıyor. Sanırım seçim bitti. Havalar da ısınıyor. Yani yakında Türkiye'nin Menbiç veya Fırat'ın doğusuna bir evet. harekat yapması da muhtemeldir muhtemel. Diyorum. Çünkü Amerika ile artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Bütün ipler koptu.
Evet.
Türkiye'nin şu anda tek problemi ekonomik olarak sıkı durması gerekiyor.
Evet. Bu arada daha önce bu tür haberleri veriyorduk ama yine bir yenisi eklenmiş. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de terör örgütü PKK-YPG'yi desteklemeye devam ediyor. Son olarak 1 milyar dolarlık bir rakam aktarmış terör örgütüne bu iki körfez ülkesi hocam.
Ya, bilmiyorum bu benim kişisel kanaatim ama yani onlar PKK-YPG falan değil. Onlar belki de oradaki Arap aşiretlerini Türkiye'ye karşı koruduklarını düşünüyorlardır. Ama evet. onlar kendilerinden yani diyelim ki Suriye'de bu kadar insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan göçtü, umurlarında bile değil. Onlara akıl veren İngiliz ve Amerikalı
evet.
büyük abileri böyle yapmaları gerektiğini söylüyor. Onlar da öyle yapıyorlar. Yoksa onların bu işleri düşünmek gibi böyle bir lüksleri de yok açıkçası. Hı hı, evet. Ama Amerika onları yani biraz argo olacak ama sağmal inek gibi görüyor. Yani ne zaman paraya ihtiyacı olsa bir şekilde bir senaryo yazıyor, onlardan alıyor. Yani şu anda diyor ki Türkiye yayılmacılık siyaseti istiyor. Bir Arap toprağını işgal etmek istiyor. Ve buna karşı da işte oradaki Arap aşiretlerini silahlandıralım diye onlardan para alıyor. Halbuki buz gibi PKK'lıları destekliyor ve onlar evet. tam tersine onun söylediğini tam tersine Suriye'de Suriye'nin bütünlüğünü tehdit ediyor. Halbuki Türkiye evet. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor her platformda.
Peki. Şimdi ABD-İran arasında yaşanan krize değinelim. Ekonomik olarak sıkıştırmaya devam ediyor ABD İran'ı ama buna farklı açıdan bir yenisini daha ekledi. İran'ın devrim muhafızlarını ABD terör örgütü listesine aldı. Yani bir ordunun ya affedersiniz bir ülkenin ordusunu özel kuvvetlerini terör örgütü olarak ilan ediyorsunuz. İran da buna karşılık vererek CENTCOM'u ABD ordusunun bir birimini terör örgütü olarak kabul edeceğini açıkladı. Suudi Arabistan destek verdi bu arada bu ABD'nin adımına bunu da belirtelim. Bu nedir yani bu ne amaçladır?
Buradaki
sonuç doğru mu?
Sıkıntı şu soğuk savaş dönemi dediğimiz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki her türlü çifte standart ve haksızlığa rağmen ülkelerin hiç olmasa belli bir prensipleri vardı. Yani evet. Riayet ettikleri bir takım kurallar vardı. Şu an Trump dönemiyle birlikte Amerika tam bir işte bu 19. yüzyıl kovboy edasıyla yaptım oldu diyor. Yani diyor ki ben sizi diyor F-35 projesinden çıkartırım. İşte şunu yapmazsanız ambargo uygularım. Yani bunu Almanya'ya da yapıyor, Rusya'ya da yapıyor, Çin'e de yapıyor. İşte Çin'e diyor ki şunu yapmazsanız şu kadar ambargo uygularım size vesaire. Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Şu anda Trump dönemiyle birlikte adeta dünyanın kimyası bozuldu. Yani siz bir ülkenin rejiminin askerlerini, bir ülkenin milli askerini evet. terör olarak nitelendiriyorsunuz. Ondan sonra artık işin suyu çıkıyor. Yani kim terörist, kim resmi asker. Yani şimdi İran devrim muhafızları, yani İran devletinin bir numaralı askeri güvenlik güçleri, kolluk evet. kuvvetidir. Yani siz şimdi Haçlı Şabi'yi ilan edersiniz, Lübnan Hizbullah'ı ne edersiniz, hadi yani o da sorunludur ama şimdi bir noktaya kadar, ama siz devrim muhafızlarını böyle bir şeyle itham ederseniz, İran'da işte diyor ki Merkezi Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Orta Doğu'daki Amerikan askerlerini teröristtir diyor. Öyle siz öyle dersen karşılığı da bu olur. O zaman artık konuşacak bir şey kalmıyor demektir.
Evet. Peki. Şimdi İsrail'de seçimler vardı geçen hafta ve bu seçimlerde başa baş bir rakam çıktı ve barajın yeterince düşük olması sebebiyle de İsrail hep koalisyonlarla yönetiliyor ve maalesef bu da hep ırkçı ve aşırı isimlerin ilk sırada çıkmasıyla sonuçlanıyor bu seçimler. Son rakamları paylaşayım hocam. Seçim sonuçları açıklanmış bu arada. Netanyahu'nun Likud partisi seçimlerde 36 sandalye kazanmış. Birinci parti olmuş.
35.
Evet, Mavi Beyaz İttifakı da 35 milletvekili kazanmış. Bu arada Arap İttifakı'nın sandalye sayısı da düşmüş. 6 sandalye kazanmış. Solun iki değişmeyen partisi olan Güç Partisi de 5 sandalye elde etmiş. Bu aşırı sağcılar 65 milletvekili çıkardığı için koalisyonu oluşturabileceklermiş.
Evet, 120 sandalyeli parlamentoda evet. 60 olan hükümeti kuruyor.
Evet, hükümeti İsrail. Kuruyor. Bu arada tabii buraya nasıl gelindi ama seçimden önce malumunuz Netanyahu çok... uçuk vaatler verdi, Gazze'ye saldırı düzenledi, Batı Şeria'yı ilhak edeceğini söyledi. İşte bazı bakanlar sürekli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Son olarak işte seçim sonrası da yine Tarım Bakanı Mescid-i Aksa'ya bir baskın düzenledi gene. İsrail'de yaşananları, bu seçimi nasıl değerlendirirsiniz? Herhalde hiçbir şey değişmeyecek, öyle görünüyor.
Şimdi bütün dünyada şöyle bir tehlikeli gidiş var. Yani İsrail bu işin zaten çıban başı. Dünyada en çok nüfusun arttığı yerler Hint Yarımadası, Hindistan, Pakistan, evet. Bangladeş ve de Afrika ülkeleriyle Latin Amerika. Buralar Güney ve Doğu Yarımküre dediğimiz fakir ülkelerde gelir artmıyor, nüfus artıyor. Zengin ülkelerde ise nüfus dengede kalıyor, hatta gerilerken evet. servet katlanıyor. Dolayısıyla fakir ülkelerden zengin ülkelere doğru yasa veya yasa dışı yollarla bir nüfus akımı var. Bu nüfus akımı neticesinde de göçmen insanlar zor şartlarda hayatiyetlerini sürdürebilmek için ucuz iş gücü olarak o ülkelerde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bu Türkiye için de söz konusu, hı hı. Suriyeliler için de konuşuyorum. Öyle olunca oranın yerli ahalisi de mevcut konumlarının sanki bu göçmenler tarafından kötüye gittiğini düşünerek evet. ırkçılık ve yabancı düşmanlığı var. İsrail'deki ayrı genetik bir şeydir. Yani hı hı. onların ırkçılığı. Ama bu Batı Avrupa'da da hep ırkçı partiler yükseliyor. Hatta Türkiye'den de örnek verecek olursak, geçtiğimiz bu 31 Mart seçimlerinde Bolu muhafazakar evet. bir bölge, Bolu Belediye Başkanı CHP'den tek bir vaatte bulundu. Ben dedi Suriyelilere hiçbir yardım yapmayacağım, Suriyeliler şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yani Suriyeliler aleyhinde söyleyerek 5-10 puan oyunu yükselterek belediyeyi kazandı. Ya bu demek ki Türkiye'de bile artık prim yapabilen bir şeydir. Bu geleceğe yönelik baktığımızda sağlıklı bir toplumsal yapıya işaret etmiyor maalesef. Yani bu evet. konuda bütün küresel ölçekte insanların şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Hı hı. Hiç kimse mevcut konumundan bir gıdım geri adım atmak, elindeki imkanları paylaşmak, dünyanın geri kalan bölgesindeki bir dilim ekmeğe, bir bardak suya muhtaç olan insanları adeta görmek istemiyor. Ama siz onu görmeseniz de böyle bir vaka var.
Evet.
Ve İsrail geçen yine Mescid-i Aksa'ya Tarım Bakanı,
Tarım Bakanı evet.
yasa dışı olarak yani yol ettiler. Ariel Sharon ilk girdiğinde intifada başlamıştı vesaire. Şimdi artık haftalık, aylık
vakaya
adiyeden sürekli olarak polis eşliğinde giriyorlar. Mescid-i Aksa'da slogan atıyorlar.
Çıkıyorlar
o pis sonra. Ayaklarıyla Mescid-i Aksa'nın
hallarına basıyorlar ve bunu artık bütün İslam dünyasının kanıksamasını ve bir günde zaten burada zamansal ve mekansal olarak Mescid-i Aksa'da hak iddia ediyorlar. Problem şu.
Hocam,
süremiz bitiyor ama son bir konu var.
Evet, iki önemli ziyaret vardı Türkiye'ye. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Türkiye'deydi ve Burkina Faso Devlet Başkanı dün Türkiye'deydi. Önemli ziyaretler bunlar, hem Afrika'dan hem Latin Amerika'dan. Bunlara da değinelim ve kapatalım programı. Evet,
Somali'de de bir patlama olmuştu. Onu da konuşacaktık ama vaktimiz kalmadı. Morales malumuz Güney Amerika'da nüfusu yerlilerin çoğunlukta olduğu işte Paraguay, Bolivya ve Peru'da var. Bu Chavez ve ondan sonra gelen Maduro'nun destekçisi konumunda Amerikan emperyalizmine karşı o yönüyle Türkiye ziyareti var. Burkina Faso Devlet Başkanı'nın da enteresan bir şey vardı. Türkiye'ye yapılan tehdit bize yapılmış, bize yapılan şey. Yani Türkiye ile kendini özdeş gösteren ülkeler var. Bir tanesi de mizah olsun diye şey yapmış. Aman diyor, sizin de başınıza bir şey gelmesin. Evet. Kim Türkiye ile birlikte gözükürse Türkiye düşmanı olan işte bazı küresel güçler
hep onları bitiriyor.
Başına bir çorap örüyor. Evet. Maalesef işte Katar'ın başına gelenleri gördük. İşte Türkiye'nin şu anda Katar, Somali, Sudan gibi kadim müttefikleri vardı ve Katar abluka uyguladılar. Somali'de de sürekli olarak
patlamalar
yaşanıyor ve Türkiye buradan ayağını elini çeksin diyor. Sevakin Adası'ndan çıksın diyor. Ve bunu işin garibi, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor. Orada Amerika'nın devasa üsleri var. Onlardan yani affedersiniz gavurun askeri üstünden rahatsız olmayan fakat Türk'ün
Müslüman'ın
ayak bastığı yerden rahatsız olan bizim bölgenin yetiştirmiş olduğu mankurt tipli yöneticiler var maalesef.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu konularla bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.